Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 14 Mart 2022 Pazartesi'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sağlık ve huzur dolu bir hafta geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Tuna Boyu'ndan köşemizde sizlerle olacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Atipler hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Edirne'nin sokaklarını, kültürümüzün ve medeniyetimizin izlerini arayarak gezmeye devam edeceğiz bu haftada. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Söz Uçar köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere her hafta bir kitabı konuşmaya devam ediyoruz köşemizde. Bu hafta sizleri yine güzel mi güzel bir kitapla buluşturuyoruz. Hülya Evirgen Akçal'ın kaleminden çıkan Rüya Gibi Geçti, Bahar Bizim İçimizdeydi kitabını konuşacağız. Yazar Hülya Evirgen Akçal telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertlere karıyorum. Karşı dururken yüzüne hasret oldum. karşı dururken yüzüne hasret oldu. Al beni, kıyamam seni. Al beni, kıyamam seni. Al beni, kıyamam seni.
Tuna Boyunda.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, şu anda Tuna Boyundan köşemizde sizlerleyiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon attığımızda. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey.
Kıymetli hocam, sizinle Edirne'yi konuşmaya devam ediyorduk. Geçen hafta tabii bütün ayrıntılara giremedik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Edirne'nin sokaklarında kültürümüzün ve medeniyetimizin izlerini arayacağız sizinle. Bakalım bu hafta bizlere neler anlatacaksınız? Ben de merakla bekliyorum.
Şimdi Edirne'ye başladığımız bu üçüncü haftamız Mustafa Bey. Edirne'ye bir giriş yaptık. Bunun arkasından inşallah önümüzdeki haftalarda bir Rumeli'ye, bir Rumeli tanımlaması, bir Rumeli betimlemesi yaparak ardından Rumeli Tuna boyundaki şehirlerimize gireceğiz. Ama bu şehirleri ele almazdan evvel Edirne'yle başlamak arzusundaydım. Çünkü Edirne, Ebu'l-Hayr Rumi'nin ifadesiyle söylemek gerekirse Balkanların anahtarı konumunda olan bir şehir. Edirne'yi anlamadan, Edirne'yi bilmeden, Edirne'nin konumunu bilmeden Balkan coğrafyasındaki diğer şehirleri anlamanın da çok yeterli olmayacağını düşündüğüm için Edirne'den başladım ve geçtiğimiz iki hafta boyunca önce Edirne'nin nasıl bir şehir olduğunu anlattık. Sonra da biz Edirne deyince ne anlıyoruz diye Edirne içinden bizi etkileyen hususlardan bahsettik. Bugün biraz daha makro plandan biraz daha mikro düzeye doğru geçelim ve Edirne ile alakalı neler söylenebilir bir solukta bu 20-25 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde. Şimdi biraz da ona temas edelim arzusundayım.
Evet, inşallah hocam.
Şöyle söyleyelim, Edirne ile ilgili olarak mutlaka siz de, çok değerli dinleyicilerimiz de Edirne ile ilgili olarak mutlaka bir takım tarihler, bir takım rakamlar bulabilirler. Bunlar çok bulunmayan şeyler değil. Ama ben bugün sizlere bu rakamlardan ve tarihlerden, hatta isimlerden ibaret olmayan bir Edirne tanımlaması çizmek arzusundayım. Bu arada sesimi biraz kısayım. Benim sesim bana geriye doğru gelmeye başladı.
Peki.
Evet Mustafa Bey, sizler zaten Edirne'nin bugün Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği yerde Trakların Odri soyları tarafından kurulduğunu ve bu nedenle de adına başlangıçta Orestos, Orestiada isminin verildiğini, bu ismin Yunan mitolojisine göre Truva Savaşları'nın ünlü Akalı kahramanı Agamemnon'un oğlu Orestos anısına olarak verildiğini, bu antik kentin kalıntıları üzerine de Roma İmparatoru Adrian tarafından Adrianopolis, yani Adrian'ın şehri olarak milattan sonra 2. yüzyılın ilk çeyreğinde Edirne'nin yeniden kurulduğunu ve bugünkü Edirne isminin Roma İmparatoru Adrianus'a atfen Adrianopolis isminden geldiğini ve zamanla Edronus, Edrune, Endriye veya Adrianopoli olarak isimlendirildiğini, bunun da daha sonra Edirne ve nihayet günümüzde Edirne'ye dönüştüğünü mutlaka okumuşsunuzdur ve duymuşsunuzdur. Yine dinleyicilerimiz ve sizler, Edirne'nin Osmanlılar tarafından 1362 yılında Sultan 1. Murat, Murat Hüdavendigâr komutasında ve Cehil Bey, Hacı İlbey ve Evanus Beylerle birlikte Meriç Nehri'nin yine o çağlarda, şimdi son dönemlerde olduğu gibi taşmasından istifade edilerek alındığını ve alındığında Edirne Kalesi'nin surlarıyla, kuleleriyle muazzam bir kale olduğunu, İmparator Adrianus tarafından inşa, bu kalenin Adrianus tarafından inşa ettirildiğini ve bu kalenin dikdörtgen biçiminde olduğunu, kalenin dört köşesinde dört yuvarlak burcu, 12 ufak kulesi ve 9 kapısı olduğunu, bu kale yıllarına kadar ayakta kaldığını, ancak 1860 ve 1870'li yıllarda hastane, okul, hükümet binası kışla yapılmak üzere bu kalenin taşlarından istifade edildiğini, oralarda kullanıldığını ve Vali Urşit Paşa tarafından nihayet yıktırıldığını ve bugün ayakta duran, daha sonra saat kulesi olarak kullanılmış olan ve 1950'lerde havaya uçurulan saat kulesi kısmı sadece bir Makedonya kulesi olduğunu sizler de çok değerli dinleyenlerimiz de bir şekilde öğrenebilirler, bilebilir olabilirler. Yine Edirne'nin ilk keşfedildiği Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak ilan edildiğini ve Fatih Sultan Mehmet'in Edirne'de doğup büyüdüğünü, İstanbul'un fethinin Edirne'de yaptığı hazırlıklarla gerçekleştirdiğini, Edirne'ye en fazla eseri, yani Edirne'nin banisi olarak adlandırdığımız Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat Han'ı kazandırdığını, Edirne'nin 400 yıl boyunca hiç yabancı işgaline uğramadığını, ancak daha sonraki yıllarda 4 kez arka arkaya işgal edildiğini, Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruzla kaderinin güldüğünü, Lozan Anlaşması'nın ardından ve ona bağlı olarak 15 Eylül 1923 tarihinde Karaağaç semtini de alarak sınırlarının belirlendiğini mutlaka sizler de, dinleyicilerimiz de biliyor olabilirler. Yine sizler ve dinleyicilerimiz şehirdeki Edirne'deki en eski Osmanlı eserleri arasında Yıldırım Beyazıt Camii'nin olduğunu, eski caminin 1403-1414 yıllarında mimar Hacı Alaaddin tarafından 4 paye ve 4 duvar üzerine 9 kubbeli kare şeklinde ve tek minareli olarak yaptırıldığını, daha sonra bu camiye 2 şerefeli bir minarenin daha sonradan yaptırıldığını ve bu 2 şerefeli minarenin Türkiye'de bir örnek, belki 1 ya da 2 tane daha örneği vardır, fazla yok, çeşmeli minare olduğunu, yani vurmalı minare olduğunu, Muradiye Camii'nin de yine 1436 yılında Sultan II. Murat tarafından yaptırıldığını, keza yine şehir merkezinde bulunan Selahattin camilerinden olan 3 şerefeli caminin de Mimar Muslihettin tarafından, ayakları mefruş olan bir mimardır, 1438-1447 yıllarında ve yine 2. Murat'ın emriyle yaptırıldığını mutlaka biliyorsunuz.
Kıymetli hocam, bu eski mimari eserlere biz hayranlıkla bakıyoruz. Nasıl bir mimari sanat var, nasıl bir estetik var?
Evet evet, ama ben şimdi size yani bunlarla alakalı olarak çok böyle genel bilgiler vermek istemiyorum.
Evet, tabii. Evet.
Mesela belki de Osmanlı'nın ilk külliyesi 1484 yılında yapılmış olan, bugün şifahane olarak Trakya Üniversitesi'nin sağlık müzesi olarak hizmet veren bir tıp medresesinin yapıldığını birçok kereler bunlar anlatılmıştır, duyulmuştur ve bu 2. Beyazıt tarafından Mimar Hayrettin'e yaptırıldığını, bu külliyenin, bu kompleksin ve Kil ve Akkerman kalelerinin fethiyle, bugün Kil ve Akkerman savaş bölgesinde Ukrayna topraklarında olan 2 tane şehir, kale, onların ganimetleriyle, onlardan elde edilen ganimetlerle 2. Beyazıt Camii'nin külliyesinin yaptırıldığını dinleyenlerimiz bir şekilde öğrenebilir. Ben size yine 2. Selim'in Edirne'de 2. Selim tarafından bir şaheserin yaptırıldığını ve bunun adına Selimiye Camii'ni dendiğini, fakat bizim halk arasında buna daha çok Sultan Selim dendiğini, Mimar Sinan tarafından bu şaheserin yaptırıldığını, 2500 metrekare yakın bir alan üzerinde küçük çocuklar için bir Darüssübyan, hafızlar için bir Darül Kura ve Darül Hadis ile birlikte yapıldığını, aşanesinin, medresesinin birlikte olduğunu, 4 minaresinin 3 metre 80 santim çapında olduğunu ve 70.80 metre yüksekliğinde olduğunu bu minarelerin, ana kubbesinin 31 metre 28 santim çapında olduğunu ve 43 metre 28 santim yükseklikte olduğunu bir şekilde dinleyenlerimiz ansiklopedik bilgilerden elde edebilirler. Ben size bugün bunlardan bahsetmek istemiyorum tabii. Ben size bugün bunları anlatmak yerine biraz farklı bir Edirne tablosu, biraz farklı bir Edirne panoraması, biraz da nacizane bizim Edirne'mizle alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Mesela Selimiye Camii'nin ana kubbesinin tezyinatından biraz bahsetmek istiyorum. Ki bu tezyinatı Hasan Çelebi yapmıştır, mutlaka bilirsiniz. Hasan Çelebi Hattat Karahisar'ın talebesi ve öğrencisidir ve Selimiye Camii'nin hat yazıları, üstün hatları için özel olarak getirilmiştir ki mihrabe kısmındaki Fatiha suresi Hasan Çelebi'ye aittir. O Fatiha suresindeki vav harfi Hasan Çelebi'den sonra 150 yıl Hasan Çelebi'nin vav harfi olarak taklit edilmiştir. Ben size biraz bunlardan söz etmek istiyorum ki Hasan Çelebi Min Selimiye Camii ana kubbe tezyinatı son eseridir. Son işidir. Çok ilginçtir. Ana kubbenin ne önemi var? Ana kubbenin şu önemi var. Ana kubbe Selimiye Camii ana kubbesi tek bir kubbedir. Diğer eski cami ve üç refereden farklı olarak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığını, birliğini anlatan İhlas Suresi o tek kubbeye nakış gibi işlenmiştir. İşte Hasan Çelebi öyle bir hattattır. Fakat son işidir. Neden? Çünkü tezyinatın sonuna gelindiğinde o yani çalışırlar ya iskele üzerinde sırt üstü hattatlar.
Evet.
Hasan Çelebi de tam böyle bir çalışma yaparken gözüne yukarıdan bir kireç damlası düşer. Can havliyle Hasan Çelebi yanındaki su kovasından yüzüne gözüne su alır. Fakat su aldığı kovadaki su da kireçlidir. Ve ne yazık ki Hasan Çelebi'nin diğer gözü de yani iki gözü birden bu kireçten dolayı kör olur. Ve Hasan Çelebi ne yazık ki bu iskelede bitime birkaç fırça kala belki de bitime birkaç harf kala Hasan Çelebi gözlerini kaybeder. Selimiye Camii'nin işte böyle çok özel, böyle çok ilginç yanı vardır. Bilenler mutlaka bilir Selimiye Camii'nin bu özelliğinin yanında bir başka özelliği daha var. Aslında ondan da birkaç kelimeyle söz etmek istiyorum.
Tabii,
Selimiye'den konuşurken ki birazdan başka yönlerini de ele alacağız Selimiye Camii'nin. Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde yapımında bizzat başında durduğunu biliyoruz. Ne yazık ki o başında durduğunda torunu Fatma da onunla birlikte olur. Birlikte gider gelir. Ve maalesef takdir-i ilahi Fatma Selimiye Camii'nin açılmasına çok yakın bir zaman kalır. Vefat eder, bir hastalığa yakalanır ve Edirne'ye defnedilir. Yani demem bu ki Hasan Çelebi de Mimar Sinan'ın bu şaheseri yapan büyük adam, koca Mimar Sinan'ın torunu da bu caminin bitmiş halini görmez. Mustafa Bey, Selimiye Camii'nin bitmiş halini göremeyen üçüncü kişi daha vardır. O da bu camiyi geç yaşında hükümdar olmuş ve Edirne'de bu camiyi Peygamberimizin rüyası üzerine yapmaya karar vermiş ikinci Selim'dir. İkinci Selim de Mimar Sinan'ı çok sıkıştırır, çok zorlar. Yıllardır bu cami bitsin, ben bu caminin açılışını yapayım, ömrümün son demindeyim diye çok zorlar. Ve maalesef onun da ömrü vefa etmez, o da Selimiye Camii açılmadan vefat eder. Bilenler bilir, Mimar Sinan bir sembol adamıdır. Mimar Sinan bir remz, bir işaret adamıdır. Mimar Sinan aynı zamanda mimardır, aynı zamanda mühendistir. Mimar Sinan aynı zamanda bir akustik uzmanıdır. Mimar Sinan büyük bir dehadır kısacası.
Muazzam bir kişilik.
İşte bütün bu güzelliklerin yanında rivayet odur ki 15 bin işçinin çalıştığı ve kimsenin burnunun kanamadan bu eserin bittiği söylenir. Gerçekten de o günkü imkanlarla düşündüğümüz zaman fevkaladenin üstünde bir çalışma bu.
Hı hı.
İşte Mimar Sinan her şey güzel gitti ama bu caminin bitmiş halini görmek isteyen 3 kişi bu caminin bitmiş halini göremedi diyerek bir sembol onların anısına bir hatıra olarak 11 mermer sütununu ve caminin tam ortasında sanat tarihinde ters kadeh usulü olarak adlandırılan müezzin mahfilinin en doğudaki sütununa boynunu biraz da bükmüş, biraz da kalınca boynunu bir lale motifini işleyerek orada bırakır. Prens Lale'nin aslında gerçek hikayesi budur. Yoksa Selimiye Camii'nin olduğu yerde bir lale bahçesinin olduğu, bir yaşlı kadının olduğu tamamen hikayede. Çünkü Selimiye Camii'nin olduğu yer zaten Adrianus'un sarayıdır. Adrianus'un sarayından sonra Osmanlı'nın yaptığı ve Saray-ı Atik dediğimiz ilk Edirne Sarayı Sultan 1. Murat tarafından yine aynı yere yapılmıştır. Demem o ki Selimiye Camii'nin olduğu yer zaten bir saray mekanı. Orada lale bahçesinin olması, lalenin içine mümkün bir kaldı ki Selimiye Camii'nin olduğu yer Edirne'nin en güzel, en tepede, en çok esen yeridir ki orada bütün laleyi hiçbir şey ekilip biçilemeyecek kadar değerli bir yerdir. İşte ben size bugün Selimiye Camii'nin bugününden bahsetmek istedim, rakamlardan ve tarihlerden ziyade. yine eğer vaktimiz varsa ve izniniz olursa bir nebze olsa eski camiden söz etmek isterim.
Buyurunuz hocam.
Eski cami Diyar Rum'un Kabe-i Şerifi olarak bilinir. Neden? Çünkü bir vakitte o eski cami inşa edilirken bir türlü inşaatı da bitmezken Çelebiler döneminde Kabe-i Şerif'in Rüknü Yemani dediğimiz Yemen köşesinden birkaç parça yere düşer yağan yağmurlardan dolayı. Ne yapılırsa yapılsın o taşlar bir türlü yerinde durmaz. Ve bir gece Kabe Emine rüyasında peygamberimizi görür. O ona bu iki parça, üç parça taşı Kabe'ye koymak için uğraşmamasını ve bir kervanla, bir konvoyla, kutlu bir kervanla Rumeli'ne göndermesini o parçaların ve Rumeli'de bünyat edilmekte olan bir caminin duvarına konmasını söyler. Gerçekten de bir kervanla, kutlu bir konvoyla o iki üç parça taş Mekke'den Edirne'ye getirilir. O tarihte inşaat edilmekte olan eski caminin tam da inşaatının bulunduğu duvarının seviyesine, duvarın içine konur. Bu yüzden Edirne'deki eski cami Rumeli'nin Kabe-i Şerifi olarak adlandırılır. Ebu Luhay Rumi bunu biraz daha ileriye götürerek der ki her perşembe gecesi eski cami Kabe-i Şerifi tavafa gider. Bizim için eski caminin daha farklı bir önemi var. Eski cami şu anda sizin program yaptığınız Ankara'da metfun Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin adeta ziyaretgahıdır. Sık sık Edirne'ye geldiğinde vaaz verdiği bir mekandır ve hala hazırda da onun içinde sol tarafta makam Hacı Bayram Veli diye bir kürsüsü bulunmaktadır. Mübareğin oradayken bir defa Peygamber Efendimiz'i bir defa da Hızır Aleyhisselam'ı gördüğü rivayet edilir eski caminin tam da içinde. İşte ben size bugün eski caminin bu yönünden bahsetmek istedim. Ne önemi var? Şu önemi var. Sultan II. Murat İstanbul'u fethetmek arzusuyla yanar tutuşur. O arzuyla da sık sık Hacı Bayram Veli'ye de misafir eder ki onun kerametinden bir şey öğrenmek ister. Sıklıkla sorar. O fethi ben gerçekleştirebilecek miyim? İstanbul olabilecek miyim? Nihayet Fatih Sultan Mehmet dünyaya geldiğinde de aynı şekilde onu misafir etmiştir. Rivayet odur ki 2. Murat Fatih Sultan Mehmet dünyaya geldiğinde bir gül Muhammedi dünyaya bağ-ı Murad'a bir gül Muhammedi geldi diyerek sevinç çığlıkları atmıştır. İsmini de buradan dolayı gül Muhammedi anlamında Muhammed Mehmet koyacaktır. Hacı Bayram Veli de Edirne'dedir. İsmini onun koymasını, onun okumasını ister. Bebeği Hacı Bayram Veli'nin kucağına bırakırlar. Hacı Bayram Veli der ki ismini koymuşsun siz bunun zaten. Bunun adı Mehmet, Muhammed olsun ve Fatih Sultan Mehmet'in adı böyle konur ve böyle okunur. İşte 2. Murat İstanbul'un fethi arzusuyla yanıp düşürken Fatih'in daha böyle çocukluğunda yine Hacı Bayram Veli'yi misafir eder ve ona yine sorar. Fethi gerçekleşecek mi? İstanbul'u alabilecek miyim? Hacı Bayram Veli sözünü esirgemeyen bir evliyadır. Dik bir şekilde der ki hayır bu sana nasip olmayacak. Bu anda oynamakta olan, belki de eski caminin avlusunda, bahçesinde, kenarında, köşesinde oynamakta olan Fatih'i gösterir. Der ki Murat bu sana nasip olmayacak. Aha bak bu oğlana nasip olacak der. Sonra da ekler üzülme. Ben de göremeyeceğim bu fethi. Kim görecek? O esnada Fatih'in hocası olan Akşemseddin'i gösterir. Evet. Aha bizim Kambur Hoca var ya der. Bu fethi ona nasip olacak. İşte bu tarihi olayın cereyan ettiği, tarihi olayın yaşandığı yerdir Edirne. Bu olayın mikroplanda yaşandığı yerdir Edirne Eski Cami. Ben size bugün tarihlerden ziyade Edirne'nin bu yönünden söz etmek istedim. Edirne'nin bu yönünü anlatmak istedim.
Kıymetli hocam çok iyi ettiniz. Bu tarihin satır aralarındaki pek bilinmeyen şeyleri aktarıyorsunuz bizlere. Biz de keyifle dinliyoruz.
Evet devam edebiliriz. Edirne bitmez. Süheyl Ünver Hoca'nın Allah rahmet eylesin. Onu da rahmetle yad edelim.
Evet.
Süheyl Ünver Hoca'nın çok güzel söylediği bir söz var. Her şey biter diyor Süheyl Ünver Hoca. Edirne bitmez. Edirne gerçekten bitmez. Ben size bu anlattıklarım yanında henüz Muradiye Camii'nden söz etmedim. Ki Muradiye Camii bir Mevlevi dergahı olarak yapılmıştır. Hamuşan'ında yani kabristanında orada görev yapmış olan Recep Enis dedenin kabri vardı. Orada şeyhlik yapmış olan Ahmet Neşati dedenin kabri vardır. Kimdir Ahmet Neşati? Sepkü İndi isimli edebiyatta daha sonra Fransız sembolizminin de kaynağı olacak olan sembollerin kullanımı alanındaki dünya çapındaki bir isimdir. Gittin amma ki kodum hasret ile canı bile, istemem sensiz sohbeti yaranı bile dizelerinin sahibidir. Ahmet Neşati baba, Ahmet Neşati dede, kabri bugün Mevlevi dergahı olarak yapılmış olan Muradiye Camii'nin bahçesinde hamuşan olarak bizleri beklemektedir. Edirne, kısacası Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk alameti olarak sayılacak nesi varsa adeta bir teksif haline hepsini koyduğu bir mekandır. Örneğin Selimiye Camii, örneğin Şerefeli Camii, örneğin Beyazıt Külliyesi, örneğin Muradiye Camii. Bakın şöyle, bunlardan herhangi birini bu camilerden herhangi birini Anadolu'nun bir şehrine koysak, inanın o şehrin en gözde eseri haline gelir. O şehrin de bunlardan saymaya kalksak en az 10'a yakın, Selimiye'yi ayrı tutuyorum, 10'a yakın eser saymak mümkündür. İşte Edirne'yi anlamak niye gerekiyor? Balkanları anlamak için mutlaka Edirne'yi anlamak lazım. Edirne'yi anladıktan sonra Osmanlı Devleti'nin Balkanlara yaptığı yolculukta 3 tane ana yolu tercih ettiğini ancak Edirne'yi anlayınca anlarız ki bu yollardan en sağda olanı, yani yüzünüzü batıya doğru çevirdiğiniz zaman en sağda olanı Karadeniz ticaret yoludur. Bugün o yol şu anda harbin olduğu yere kadar, Kırım'a kadar devam eder. Edirne, Kırklareli, Ah yolu Varna, Burgaz üzerinden devam eder. Bir yolu Veliko Turnuva'ya sapar sola, diğer yol Kırım'a kadar gider. Buna Karadeniz ekonomi ve ticaret yolu denir. Bu yol Edirne'den İstanbul'a devam eder. İkinci yol orta yoldur. Buna Via Militaris denir. Roma, Belgrad, İstanbul askeri yoldur. Aynı zamanda Haçlı ordularının takip ettiği yoldur. Aynı zamanda da orta yol olarak geçer. Bu da Edirne'den İstanbul, Edirne üzerinden devam eder. Belgrad ve Viyana'ya kadar ulaşır. Nihayet üçüncü yol sol yol ya da sol koldur. Bugün bu Yunanistan'ın otobanlarına verdiği isim bu ay ismi taşır. Via Egnatia'da sol kol. Bu da Edirne'den başlar. Selingrad'dan devam eder. Gümrüne, İskeç'e, Kavala, Selanik üzerinden Üsküp'e, Üsküp'ten de devamında bu yol yine Üsküp'ten Belgrad'a, Belgrad'dan Viyana'ya kadar devam eder. İşte bu yolların başladığı yerdir Edirne. Sonuç olarak şöyle söyleyelim. Selimiye'de Hasan Çelebi'nin çığlığının kulaklarımıza ve yüreğimize akmadığı, saray içinde ondan bahsetmedik, Ali Çun'un, Kara Ali'nin, Kara İbrahim'in, Filiz Nurullah'ın Hayda Bire Pehlivan naralarının duyulmadığı, Muradiye'de Mevlevi semazenlerinin hu çekişlerinin hissedilmediği, tabyalarda Şükrü Paşa'nın göz yaşının yüreğinizi ıslatmadığı, Fatih'in toplarını döktürdüğü tophanenin bilinmediği ve namazgahta koca Osmanlı ordusunun gülbang çekerek, fethi ayetleri okuyarak kılıç şakırtılarının duyulmadığı bir Edirne aslında hiç bilinmiyor demektir.
Evet. Kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik ama bu anlattıklarınız o kadar merakımı uyandırdı ki Edirne'yi görmemiş, Edirne'ye gitmemiş birisi olarak en kısa zamanda Edirne'ye gidip bu anlattıklarınızı orada da yaşamak istiyorum. Yani oradaki eserleri yakından sadece, görmek, hatta size de bir uğrayıp çayınızı içmek istiyorum.
Şeref verirsiniz, onur verirsiniz. Bunlar sadece küçük bir parça. Daha anlatmadığım özel Edirne'mizde çok şeyler var. Hürrem Sultan'ın müdahale ettiği su yollarından bahsetmedim mesela. Edirne'de yapılan ilk mescit olarak bilinen Hıdır Baba'dan hiç söz etmedim. Daha o kadar çok şey var ki.
Onları da önümüzdeki haftaya saklayalım mı?
Saklayalım. Yapımcımız nasıl derse öyle yaparız.
Öyle yapalım kıymetli hocam. Kıymetli hocam, bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Sizinle evet. Birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın da bayramlarını evet. Kutlayalım. Kutlu olsun.
Evet. Tıp Bayramı kutlu olsun. Evet.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tuna Boyu'ndan köşemizde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta yine Edirne'nin sokaklarını, kültürümüzün ve medeniyetimizin izlerini arayarak gezmeye devam ettik. Önümüzdeki hafta konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Gözlü benli dilber, sen dolasın benim gibi. Zülfün sökük, boynun bükük, sen dolasın benim gibi. Bahçende güller bitmesin, kapından hekim geçmesin. Dalında bülbül ötmesin, sen dolasın benim gibi. Gel yanıma, sarıl bana, ela gözlüm ya. Sen dolasın benim gibi. Zülfün sökük, boynun bükük, sen dolasın benim gibi. Bahçende güller bitmesin, kapından hekim geçmesin. Dalında bülbül ötmesin, sen dolasın benim gibi. Gel yanıma, sarıl bana, ela gözlüm yandım sana. Sen dolasın benim gibi. Oy.
Söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, şu anda Söz Uçar köşemizde sizlerle birlikteyiz. Her hafta bir kitabı konuşacağız. Bu hafta yine güzel mi güzel bir kitap var elimde. Rüya Gibi Geçti, Bahar Bizim İçimizdeydi kitabın ismi. Kitabın yazarı Hülya Evirgen Akçal şu anda telefon attığımızda. Hülya Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Kitaba geçmeden önce kısaca sizi tanımak isteriz. Hülya Evirgen Akçal kimdir?
Alo?
Alo.
Efendim.
Ha, sesim duyulmadı
gelmedi
sanırım.
Gelmedi sesim.
Sizi kısaca evet. Tanıyabilir miyiz?
Evet, Hülya Evirgen Akçal ismim. Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Dil Bilimi mezunuyum. Hı hı. Bir diplomat eşi olarak 40 yıla yakın yurt dışında yaşadım. Hı hı. Ve Ankara'da oturuyorum.
Çok güzel. Hülya Hanım, elimdeki kitap Temmuz 2021'de çıktı.
Evet.
Okuyucuyla buluştu. Şöyle evet. Kitabın kapak tasarımına baktığım zaman böyle içimi ısıtan bir görüntüyle karşılaşıyorum. Bir karı koca var ve bir göle bakıyorlar. Etrafında ağaçlar var, kuşlar var. O kadar sıcak ki insanın yüreğini ısıtıyor. Buradan başlayalım isterseniz. Bu
evet,
kitap kapağı nasıl ortaya çıktı? Kimin fikriydi?
Bu kitap kapağı kitabımın kahramanı annemin kendi yaptığı bir yağlı boya tablo. Eşiyle kendini hayal ederek yaptığı bir tablo. O şekilde kitabında içeriği onlarla ilgili olduğu için kapak olarak onu kullandık. Tasarımını da ayrıca kitap olarak tasarımını da oğlum yaptı, kapak tasarımını.
Hı hı.
Onlar için anlamlı olan bir tablo oldu.
Çok güzel, çok güzel bir dayanışma. Onlara da teşekkürlerimi evet. iletiyorum buradan.
Teşekkürler.
Şimdi yavaş yavaş kitabın içeriğine geçelim isterseniz.
Evet.
Şimdi bakıyorum kitap 147 sayfadan oluşuyor. Tabii başlıkları şöyle: hüzün, hikaye başlarken, annem, babam. İkinci bölümde kesişen yollar, cici kız. Vuslat, mutluluk yolu. Üçüncü bölümde ise sevginin gücü, sonsuza kadar, son söz ve babama veda ederken. Şimdi kitabınız 62 yıl süren birlikteliklerinde anne ve babanızın aşk dolu yaşam hikayesini anlatıyor. Kitabın
evet.
başında da bunu aktarıyorsunuz evet. okuyucuya.
Evet.
Aslında
evet.
ben bu hikayeyi sizden de dinlemek isterim. Ve
evet.
şöyle söylüyorsunuz: uzun ve mutlu evliliğin sırrı neydi? Sevgi mi, aşk mı? Şimdi günümüzde de kıyaslarsak eski aşklar, sevgiler nasıldı? Şimdikiler nasıl? Biraz bunlardan bahseder misiniz bizlere?
Tabii bahsedeyim. Şöyle ben gerçi tabii aile hikayesi bu ve benim içinde yetiştiğim 62 yıl süren aşk, sevgi ve saygı dolu bir evliliğin hikayesi. Kahramanlarım da kendi annem babam. Tabii ben ailemin bu hikayesini kayıt altına almayı istedim. Öyle bir amaçla başladım.
Hı hı.
Fakat diğer taraftan yani bunu hikayeyi anlatırken günümüzde fazla değeri bilinmeyen bu çabuk tüketilen bu duyguların duygulara bir mesaj olabileceğini düşündüm. Çünkü her şey o kadar çabuk tüketiliyor ki günümüzde yani
çok.
Bu derinlikler maalesef kalmadı. Ve bu duyguların yalnız gençlik yıllarının heyecanıyla değil yani ömürlük de yürekle yerleşebileceğini düşündüm. Ona tanık oldum çünkü. Ve onu yansıtmak istedim. Yani bunu başaran bir çifti. Bu duyguları son güne kadar korumayı başaran bir çiftin hikayesi bu.
Çok güzel.
Ben öyle bir bugüne bir gönderme gibi mümkün yapabildiğim kadar bir mesaj gibi.
Aslında zamanımız gençlerine de örnek olacak bir kitap, bir
evet.
hikaye var burada.
Evet yani hele şimdi bu şiddetin hakim olduğu bir dünyada.
Değil mi?
Hani bu duygularla beslenmiş bir hikaye belki bir hem gönüllere bir ferahlık verir. Evliliğe inancını yitirenlere bir umut belki olur. Evliliğe inancını yitirmiş insanlara hani başka bir kapı açar. Bunun da olabileceği, mümkün olabileceğini düşünürler diye hayal ettim. Herhalde yani aşkın da zamanının olmadığını, çağının, yaşının olmadığını da vurgulamak istedim. Çünkü hikayeye başlarken geçmişe de gittim. Bir 100 yıl öncesinde
evet.
1920'lerde yaşanan ufak bir hikaye de var başında. O da aile büyüklerinin hikayesi. Orada da bir aşk var. Aşktan meydana çıkmış şiirler var. Ama şu anda o şiirler aynı güzelliği, anlamı veriyor. Demek bu işin zamanı yok diye, dönemi yok diye düşündüm.
Evet. Hülya Hanım, kitabın girişinde anne ve babanızın fotoğrafları var. Bir gençlik dönemi, bir de ihtiyarlık dönemi. Çok güzel, aynı pozu vermişler. Ve şöyle yazıyor. Goncayken de, gülken de sen benim emsalsiz eşimsin. Bu söz kime ait?
Bu söz babamın mektuplarından.
Ay çok güzel, çok güzel.
Evet, içinde 50'li yıllarda karşılaşan bir çift. Nişanlık dönemlerinde bir süre ayrı kalıyorlar. Ve gerçekten edebi ifadelerle dolu mektuplar yazıyorlar birbirlerine. Ben o mektupları kullandım. Tabii annemin izniyle kullandım. Çünkü babamın sonsuzluğa yolcu edeli bir 5 sene oldu. Ondan izin alarak bu mektupları kullandım. Hatta kitabın arka kapağındaki bir alıntı var. O da o mektuplardan alıntı. Tabii insanı şaşırtıyor bu kadar güzel edebi ifadeler. Hele şimdi bu dönemde emojilerle duygular birbirlerine attırıyor.
Maalesef Twitter'daki gibi 140 karaktere sığdırmaya çalışıyoruz duygularımızı, düşüncelerimizi.
Evet. Yani bu kadar derin duyguların bu kadar güzel anlatılıyor olması çok enteresan 50'li yıllarda. Ve bir nostaljik bir kapı açıyor bize sanki.
Evet.
Şimdi gençler için çok farklı tabii. Bu hikayelerle yani onlara da bir farklı bir açıdan bakma sağlayabiliyor diye düşündüm.
Evet, çok güzel. Şimdi sizler kitapta zaten anlatıyorsunuz. Kitabı merak edenler edinip ayrıntıları okuyabilirler. Ama ben sizden tabii dinlemek istiyorum. Anne babanızda aşka dair, sevgiye dair neler gördünüz? Onları günümüzde görmek pek mümkün değil ama bize unutamadığınız bazı hikayeleri anlatır mısınız?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten o sevgi çemberi içinde büyüdük. Hepimiz üç kardeşiz. Üçümüz de o sevgiye tanık olarak büyüdük. Çok doğal bir sevgiydi o. Ve yani evlilik böyle olur gibi düşünerek büyüdük her zaman. İşte kendi hayatlarımıza da yansıtmaya çalıştık diye düşünüyorum. İnşallah bizim çocuklarımız da öyle düşünüyordur. Tabii çok o aşk yani son zamanlarına kadar aynı hislerle hiçbir yani yaşlanan fiziki yaşlılık oluyor da duygularda yaşlılık olmuyor. Onu hep hissettik. Duygular aynı kalabiliyor. O korunabiliyor. Bunu başaranlar oluyor. Bu da bir bize bir öğreti gibi yani bir görüyoruz ki böyle bir mümkün oluyor bu işin. Tam bir ana olarak ki size tek bir şey söyleyemem ama son güne kadar çocuğunu sürmeden eşini karşılamayan bir annem vardı. Yani onu her zaman çok böyle bakımla onu heyecanla bekledi hep. Hep onu hissettik. Her son günlere kadar yürüyebildiği son günlere kadar elleri birbirinden ayrılmadan yürüdüler her zaman. Bu tabii çok insana çok anlamlı geliyor, derin geliyor. İnsanı mutlu da ediyor tabii böyle bir şeye tanık olmak.
Elbette. Evet. Yani o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki hakikaten günümüzde bu sevgiye, bu aşka hasret kaldık.
Baktığımız
zaman hani günümüzde aşk denilen kavramın içi eskilerin yaşantısına baktığımızda günümüzde içi boş kalıyor.
Haklısınız. Evet.
Onlar işte az önce anlattınız ya o kadar güzel mektuplar yazarlarmış ki edebi içinde o kadar güzel cümleler geçermiş ki birkaç cümleyle sayfalar dolusu şeyi anlatırlarmış.
Evet, haklısınız. Yani şimdi bir de tabii şöyle bir açıdan da bakmak lazım. Belki o dönemin eğitim sisteminin de bir yansıması var sanki. Çünkü ayrı şehirlerde, ayrı okullarda okumuş iki insan yani yazarken bu kadar mı güzel yazarlar? Yani bir eğitim sisteminin de herhalde bir rolü var diye düşünüyorum.
Elbette. Biraz da şuna değinelim mi? Anne ve babanızın eğitim hayatına dair. İşte gençliklerine dair.
Evet.
Kitabınızda siz bahsediyorsunuz ama sizden dinlemek istiyorum yine tekrarla.
Evet. Orada da bir subay kızı annem, asker kızı. Şehirden şehire geçen bir çocukluk ve genç kızlık dönemi var. Hatta orada çok enteresan bir şekilde Atatürk'ün kaybı üzerine dedemin içinde bulunduğu duyguları anlatan o zamanın Bursa valisine yazdığı bir mektup orijinali var. Orada da yani Türkiye'de o dönemde halkın hislerine sanki tercüman oluyormuş gibi O mektubu da koydum oraya. Annemin anıları için bu pardon. Bu kitap onun pardon. Bu kitap annemin anılarının anlatımı eşliğinde yazıldı.
Evet.
O çünkü o bir büyük bir hüzne kapıldı eşini kaybettikten sonra ve geçmişe bir yolculuk yaptı adeta. O anları anlatırken ben onları kağıda geçirdim. Birebir geçirdim. Yani onun anlattığı her şeyi hiç orijinalliğini bozmadan birebir geçirdim. Onlar için de bu mesela Atatürk'ün kaybından sonra yazılan mektup da var. Kendi mektuplarının yanında birbirlerine yazdıkları şiirler de var. Ve farklı şehirlerden yetişmişler. İşte ayrı yerlerde tahsiller görmüşler. Ama hayat onları İstanbul'un 50'li yıllarında birleştirmiş.
Evet.
Öyle söyleyeyim. Evet.
Hülya Hanım, bu kitap şimdi bir anı kitabı.
Evet.
Günümüzde anı kitabı yazmak isteyen gençler de var. Onlara nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?
Valla samimiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü böyle edebi iddiası olan biri değilim ama yazmaktan çok çok hoşlanarak yazıyorum. Biraz da bunu geç keşfettim. Geç bir yaşta, daha önce keşke keşfetseydim bu kadar sevdiğimi yazmayı. Ve daha önceki kitabım da anı kitabı. O da yurt dışındaki anılarım, izlenim ve gözlemlerinden oluşuyor. Ben sadece samimiyetle zihnimde olanları o zaman anlattım. Şimdi de bana anlatılanları tekrar kağıda geçirmiş oldum. Yani samimi olarak yazılan her şeye değerini buluyor diye düşünüyorum.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hülya Hanım'ın Göçmen Kuşlar Gibi ve Üç Kıta Beş Ülke adlı bir kitabı daha var. Onu da buradan sizlere duyurmak isteriz. Her iki kitapta da ünlü düşünürlerin önemli sözlerini aktarıyorsunuz değil mi?
Evet, evet. Onlarla bağlantılı olsun istedim anlattıklarım.
Çok güzel.
Onlardan esinlenmiş oldum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim.
Hülya Hanım, bu pandemi döneminde işte evlere kapandık malumunuz.
Evet.
Günlerce
evet.
Evlerimizden çıkamadık. Bu dönemde kitaplarla evet. Biraz daha mı haşır neşir olduk, ne dersiniz?
Herhalde öyle bir durum var. Çünkü yayın evleri bayağı sıraya koyuyorlar kitapları. Gerçekten herkes bir şekilde bir yerde yaşama tutunmanın da bir yolu sanıyorum yazmak. Bir şekilde tutunmuş oluyorsunuz. Ben mesela yazarken hem bu pandeminin sıkıntısını atlatmak hem tabii genel olarak da bir bu dünyadan giderken geride bir iz bırakmak diye düşünüyorum yazmayı.
Çok güzel.
Ufak da olsa geriye bir şey kalmış olacak diye.
İnşallah.
Pandeminin herhalde bunda çok büyük rolü oldu. Bir takım bu zorluklar, güçlüklerin.
Doğru. Pandeminin eğer olumlu bir tarafı varsa en olumlu
evet.
tarafı bu diyebiliriz. Bizi kitaplara
evet.
yakınlaştırdı. Okuma
çok
oranımızı artırdı.
Evet. Doğru. Doğru.
Evet.
Çok doğru. Evet.
Ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Rüya gibi geçti. Bahar bizim içimizdeydi. Yani şu cümle
evet.
saatlerce düşünülür şu cümle üzerinde. Bahar bizim
evet.
içimizde. Eğer insan
evet,
o... eğer insan
doğru.
mutluluğu arıyorsa içinde aramalı. Aslında
evet,
bahar bizim
evet.
içimizde.
Yani mutluluğa talip olmak gerekiyor galiba. Biraz
evet
artık.
Çok haklısınız.
evet.
Çok teşekkür ediyorum bu keyifli
ben
sohbet için.
Ediyorum.
Yayınımıza
ben
katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok
tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde bu hafta Rüya Gibi Geçti, Bahar Bizim İçimizdeydi kitabını konuştuk. Yazarı Hülya Evirgen Akçalla. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük size veda ediyoruz. Yarın yine Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde inşallah bizler mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.